Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Behmen 1399, Hicri Gameri 5 Recep 1442 ve Miladi Takvim'de 17 Şubat 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, din ile ilgili sorular ve cevaplar, İslam İnkılabı ve Batı Asya'da direniş diyaloğunun şekillenmesi ve İran dünyada hangi konumda isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın yeniden ele alınmasının imkansız olduğunu söyledi. Takdirvancı, İran'ın nükleer stratejisi değişmemiştir dedi. Almanya'nın nükleer anlaşmayla ilgili İran karşı tutumu devam ediyor. Siyonist İsrail'in Gazze'de korona aşısını engellemesine tepkiler sürüyor. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın yeniden ele alınmasını ve yeniden görüşülmesini çeşitli ülkelerin uzun çabalarının bir ürünü olduğunu ama bunun imkansız ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu söyledi. Dün akşam İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ile Bern arasındaki ilişkileri tarihi ve derin olarak nitelendirdi ve bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gereklidir. Ortak işbirliği içinde bir yol haritası çerçevesini geliştirmeli ve ilişkiler artırılmalıdır dedi. Ruhani, sorunların İran halkına yönelik tehdit, baskı ve zorlama yoluyla çözülmesinin kesinlikle başarısız olduğunu vurgulayarak, sorunların ancak rasyonellik ve karşılıklı saygıya dayalı yöntemlerle çözülebileceğine dikkat çekti. Ruhani, top şu anda Amerika'nın sahasında ve ne zaman etkili bir şekilde yasa dışı yaptırımları kaldırırsa her şey yoluna girecek dedi. İran Cumhurbaşkanı, Yemen halkının üzücü durumuna da işaretle derhal ateşkes sağlanmalı, yardımlar gönderilmeli, bölgedeki bazı ülkelere silah nakli önlenmeli ve son olarak ülkeye barış ve huzurun yeniden sağlanması için nihai çözüm olarak Yemen-Yemen görüşmelerinin başlaması gereklidir dedi. Söz konusu telefon görüşmesinde İsviçre Cumhurbaşkanı da uluslararası arenadaki mevcut durumu, tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmek için geri dönmeleri yönünde bir başka fırsat olarak değerlendirdi ve İsviçre bu yönde çaba göstermeye hazırdır dedi. Parmelin ayrıca Yemen'le güvenliğin geri getirilmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak İran'ın bölgedeki etkin rolü göz önüne alındığında Avrupa Birliği de dahil olmak üzere diğer ülkelerin yardımıyla Yemen'de sükunete kavuşmaya yardımcı olabileceğini söyledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanchi, İran'ın nükleer stratejisinde değişiklik olmadığını ve İran'ın NPT üyesi ülke olarak barış nükleer enerjiden yararlanması gerektiğini söyledi. Euronews kanalına açıklamada bulunan Tahtirevanchi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile isteğe bağlı uygulamaların durdurulması konusunda ajansın raporları İran'ın işbirliğinin tam yapıldığını göstermektedir, dedi. Tahtirevanchi, Amerika yasa dışı şekilde nükleer anlaşmadan çıktığında diğer COEP üyesi ülkeler bize Amerika gibi davranmamamızı ve onların bizim hasarımızı telafi edeceklerini söylediler. Biz bunun için bir yıl bekledik fakat bir şey olmadı ve daha sonra İran aşamalı olarak taahhütlerini azalttı. Bu da kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmanın 36. maddesine göre yapıldı, dedi. İslami Şura Meclisi kanunu çerçevesinde 23 Şubat'ta İran aleyhinde ambargoların kalkmaması durumunda İran'ın isteğe bağlı uygulamalarını durduracağını ifade eden Tahtirevanchi, bu durumda şartların eskiye döneceğini ve ajans denetçilerinin yine İran'da olacaklarını söyledi. İranlı yetkili Tahtirevanchi şöyle dedi: Amerika zaten 2231 sayılı kararı ve nükleer anlaşma ihlal ediyor. Yani Trump döneminde izlenen politikanın aynısı hala devam etmekte ve herhangi bir değişiklik görmedik. İran'ın nükleer anlaşmadan ayrılmadığını belirten Tahtirevanchi, şimdi İran'dan nükleer anlaşmaya dönmesi isteniyor. Hem de nükleer anlaşmayı çiğneyen tarafçı, ama bu anlaşmadan çıkan İran değil Amerika'dır ve onun için Amerika'nın önce bu anlaşmaya dönmesi ve İran aleyhindeki yaptırımları kaldırması gerekiyor ve İran da o zaman nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirecektir, dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanı dün gece Amerikan olarak İran'ın nükleer anlaşmadaki bütün yükümlülüklerine geri dönmesi gerektiği konusundaki önceki tutumunu yinelerken nükleer anlaşmanın yeniden başlatılmasının artık yeterli olmadığını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Antony Blinken, National Public Radyosu'na verdiği demeçte Amerika nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesine değinmeksizin İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi halinde Washington'un da aynısını yapacağını, bu durumda daha uzun bir anlaşma yapacağını iddia etti. Amerika Dışişleri Bakanı nükleer anlaşmaya geri dönüşü gerekli ancak yetersiz ilk adım olarak nitelendirdi ve İran ile yeni bir anlaşma çağrısında bulundu. Washington yetkililerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programına yönelik asılsız iddialarını yenileyen Blinken, şu anda diplomasi yolunun açık olduğunu ancak İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalmaktan uzak olduğunu iddia etti. Daha önce nükleer anlaşmaya dönüp İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları kaldıracağına söz veren yeni Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi, Beyaz Saray'a çıktıktan sonra Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin ancak İran'ın yükümlülüklerinin yerine getirilmesine şart koştu. İslam İnkılabı rehberi geçen pazar günü Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşmayla ilgili yaptıkları açıklamalar ve yorumlara tepki göstererek İran'ın İran aleyhindeki bütün yaptırımları kaldırdığında nükleer anlaşmaya döneceğini söyledi.
Nükleer anlaşma kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen Almanya hükümeti, İran'ın ek protokolü askıya alma kararına tepki gösterdi. Reuters'e göre Alman hükümeti İran'dan ek protokolün uygulanmasını askıya alma kararını reddetmesini isterken bu kararın ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimlerinin askıya alınmasını tamamen kabul edilemez olacağını iddia etti. Ancak 21 Şubat ek protokolün gönüllü uygulaması da dahil olmak üzere İran halkının çıkarlarını koruma ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem kanununun 6. maddesinin uygulanma zamanı olacak. İran nükleer anlaşmayı imzalayan 3 Avrupalı taraf geçen cuma günü nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uymakla ilgili İran aleyhindeki suçlamaları yenileyen ortak bir bildiri yayınladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise pazartesi günü yaptığı açıklamada tarafların taahhütlerinin Mart ayının ilk haftasına kadar yerine getirilmemesi halinde ek protokolün gönüllü olarak uygulanmasının kesinlikle durdurulacağını söyledi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, direniş komutanlarından İmad Mugniye'nin şehadet yıldırımı nedeniyle bir konuşma yaptı. Hasan Nasrullah, İslam devriminin 42. zafer yıl dönümüne ilişkin, İran İslam devriminin zaferinin üzerinden 42 sene geçti. İran İslam Cumhuriyeti dimdik ayakta ve her alanda ilerleme kaydediyor. Hatta dikkate alınan büyük bir bölgesel güç haline geldi, dedi. Nasrullah, İran'ın Amerika ve müttefiklerinin düşmanca eylemlerine ve sert yaptırımlarına karşı direnişini övdü ve İran'daki bu deneyimin İslam devriminin 1979'daki zaferinden bugüne kadar her zaman ilahi akılcı olduğunu belirterek, dünya halkı bilmelidir ki sahnede olmak, birlik, sebat, mücadele, özveri, istikrar ve eylem sürekliliği sayesinde etnik, dini, ulusal insani değerlere bağımsızlığa kavuşabilir ve ancak bu şekilde bölgede ve dünyada lider bir konuma sahip olunabilir, dedi. Bahreyn 14 Şubat hareketinin 10. yıl dönümü ile ilgili olarak da konuşan Nasrullah, özgürlüğe kavuşmak için birçok fedakarlıkta bulunan Bahreyn halkını, özellikle Ayetullah Şeyh İsa Kasım'ı selamlıyorum ifadesini kullandı. Seyit Hasan Nasrullah, Manama Tel Aviv ilişkilerini eleştirerek Bahreyn yöneticileri ülkeyi Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek için bir üs haline getirmiştir. Fakat Bahreyn halkı ülkelerini doğal duruma getirmeye ve Filistin meselesini desteklemeye çalışıyor, diye konuştu. Lübnan'daki iç meseleler hakkından Hasan Nasrullah, Birleşmiş Milletler'in güç kullanımına yetki veren 7. bölümünün gündeme getirilmesine sert bir şekilde tepki göstererek şunları kaydetti. Bu kabul edilemez ve çok gariptir. Aynı zamanda savaşa çağrı anlamına geliyor ve ülkenin yabancı güçler tarafından işgal edilmesine yol açar. Lübnan konusunu Birleşmiş Milletler'e taşımak ülkenin ve ulusal egemenliğin aleyhinedir ve işleri karmaşık bir hale getirir.
İran askeri heyetinin başkanı ve üyeleri izleme heyeti olarak Pakistan donanmasının ev sahipliğinde Umman Denizi'nde Aman 2021 çok uluslu tatbikatın operasyonel aşamasını ziyaret etti. Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası koruma tatbikatının operasyonel aşaması dün Umman Denizi'nde operasyonlar, gemi konuşlandırması, gözetim ve delegasyon gibi çeşitli kademelerde yer alan 45 ülkenin katılımıyla başladı. Törene Pakistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanları, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi ve Pakistan Donanması Komutanı Muhammed Amjad Han Niyazi katıldı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı adına 2021 güvenlik tatbikatına gözlemci ve danışman olarak katılmak üzere geçen Perşembe günü Karaçi'ye giden İran Askeri Heyeti Başkanı Amiral Arya Şafakat Rutseri, Pakistanlı yetkilileri dün operasyon aşamasını ve tatbikatı ziyaret etti.
Kuzey Hint Okyanusu Deniz Kombine Tatbikatı Sözcüsü Amiral Gulam Rıza Tehani, İran donanması bölgesel güçlerle kolektif etkileşimi amaçlayan bir tatbikata hazırlanıyor ve Hindistan donanması da tatbikata katılacağını bildirdi, dedi. Amiral Gulam Rıza Tehani dün yaptığı açıklamada Kuzey Hint Okyanusu'nda deniz güvenliğini birleşik tatbikatı gibi toplu faaliyetlerin her zaman en üst düzey askeri güçler tarafından izlendiğini ve kesinlikle kendi hassasiyetlerine sahip olduğunu ekledi. Kuzey Hint Okyanusu Deniz Güvenliği Tatbikat Sözcüsü Cemaran Fırkateyli'nin de tatbikatta yer alacağını belirterek tüm dünya deniz güçlerinin her seviyesinde komuta gemilerinin seçileceğini söyledi.
İran bilim şirketleri ürünlerini dünya piyasalarına tanıtmak için uluslararası çalışmalarını sürdürürken İranlı 40 bilim şirketi Ermenistan'a gitti. İran Bilime Dayalı Ekonomi ve Kalkınma Kültürü Geliştirme Genel Merkezi Sekreteri Perviz Kerem'i 40 kişilik bir bilgi temelli heyetin Ermenistan'a gönderildiğine atıfta bulunarak bunların içinde tekstil, tarım, makine, inşaat, petrokimya, kozmetik, organik gıda ve dijital alanlarda bilgi temelli şirketler mevcut ve bu heyette yer alan kişiler Ermenistan'da özel sektör temsilcileriyle direkt görüşmeler yapacaklar ve bu alanda ticari ve diğer alanlarda iş birliklerini geliştirme yollarını arayacaklar, dedi.
İran özel siyasi işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı Başkanlığındaki İran İslam Cumhuriyeti heyeti Astana sürecini garanti altına alan 15. Uluslararası Üst Düzey Uzmanlar Konferansı'na katılmak üzere Rusya'nın Sulhçu kentine gitti. Dün zirve kulisinde Rusya ve Birleşmiş Milletler heyetiyle ayrı ayrı görüştü. Fars Haber Ajansı'na göre İran heyeti ve Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiya başkanlığındaki Rus heyeti sahadaki durum ve siyasi çözüm süreci de dahil olmak üzere Suriye'deki son durumu görüşmek için bir araya geldiler. Görüşmede Suriye Anayasa Komitesi çerçevesi ele alındı. Lavrentiyev, Suriye krizini çözmek için İran ile Rusya arasında daha fazla koordinasyon ihtiyacına da vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti heyetinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen başkanlığındaki Birleşmiş Milletler heyetiyle yaptığı görüşmede iki taraf Suriye siyasi sürecini tartışarak anayasa çalışmalarına devam etme gereğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Gara operasyonu sırasında öldürülen 13 kişinin sorumlusunun Erdoğan hükümeti olduğunu söyledi. Gara operasyonu sırasında hayatını kaybeden 13 kişiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan çarşamba günü bir müjde vereceğim demişti. Açıklama yapmaktan korktular. Devleti yöneten birisi böyle bir açıklama yapamaz. Operasyon gizli yapılır. Kimseye haber verilmez. Devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın Rize'de yaptığı kongreye tepki gösteren Kılıçdaroğlu 13 kişi hayatını kaybetmiş. Umurunda bile değil. Kayıplarımız var, kongre yapıyor. O görüşmeler, kahkahalar, fıkralar 13 kişi hayatını kaybetti ya diye konuştu. Kılıçdaroğlu davulla zurnayla rehine mi kurtarılır? 13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son 24 saatte 115.794 COVID-19 testi yapıldı. 7.906 kişinin testi pozitif çıktı. 90 kişi de yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre yerinde karar dönemine geçiyoruz dedi. Ona göre son 24 saatte 115.794 COVID-19 testi yapıldı. 7.906 kişinin testi pozitif çıktı. 90 kişi de yaşamını kaybetti.
Türkiye'nin kuzeybatısında yoğun kar yağışı bölge yollarında ve otoyollarda trafiği aksattı. Bazı bölgelerde kar yağışının yoğunluğundan ötürü trafik ağırlaşırken çok sayıda kaza meydana geldi. Türkiye medyası Kuzey Avrupa'dan gelen soğuk hava dalgasının neden olduğu aşırı soğuğu en az 10 yıldır benzeri görülmemiş soğuk olarak nitelendirdi.
Irak Dışişleri Bakanlığı hükümetin Erbil Uluslararası Havalimanı yapılan roket saldırısıyla ilgili bu terör olaylarıyla mücadele için gerekli tüm girişimleri aldığını açıkladı. Medelis News'a göre Irak Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada Erbil Uluslararası Havalimanı yapılan roket saldırısını kınadı ve Bağdat hükümetinin terörist gruplarla mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas ve Filistin İslam Cihat Hareketi Siyonist rejim İsrail'in korona aşısının Gazze şeridine girmesini engellemesini şiddetle kınadılar. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Fevzi Borhum, Gazze'ye korona aşısının girmesinin engellenmesini insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirirken, Filistin İslam Cihat Hareketi Siyasi Bürosu üyesi Yusuf El Hüseyin de elbette Filistin halkı ve aktif hareketler, Siyonist rejimin korona aşısının Gazze'ye sokulmasının önlenmesindeki suçları karşısında sessiz kalmayacaklar dedi.
Amerikan Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada Ensarullah Hareketi'nin terörist örgütler listesinden çıkardığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle deniliyor. 16 Şubat 2021'de Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ensarullah'ı terörist örgütler listesinden çıkarmıştır ve artık Ensarullah Hareketi yaptırımlara tabi değildir.
Ve son haberimiz, Nijerya halkı dün bir kez daha başkent Abuja'da düzenledikleri protesto gösterilerinde Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılmasını istediler. Göstericiler ellerinde Zakzaki'nin fotoğrafları ve dövizler taşıyarak Nijerya İslami Hareket liderine desteklerini yinelediler.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran-Rusya tatbikatının barış, dostluk ve bölgesel güvenlik mesajı etrafında. İran ile Rusya'nın ortak deniz güvenlik tatbikatı 2021 kombine tatbikatı Salı günü sabahından itibaren Hint Okyanusu ve Umman Denizi kuzeyinden itibaren başladı. Bu deniz tatbikatının ilk aşamasında tatbikata katılan birimlerin ve birliklerin taarruz dizilimi ve formasyonunu kapsayan FOTEX operasyonu bölgedeki tehditlere uygun düşecek şekilde düzenlendi. İki gün boyunca devam edecek bu tatbikatın hangi amaçlarla düzenlendiği ve hangi açıdan önem taşıyor da merak edilmektedir. Hint Okyanusu'nda gemicilik hatlarının tam olarak güvenliğin sağlanması, küresel arenada ekonomik çıkarların korunmasının garantisi sayılıyor. İran ile Rusya'nın düzenlediği ortak deniz güvenliği kemeri 2021 tatbikatı da deniz ticareti güvenliği için denizde kolektif işbirliği sloganı altında 17 bin kilometre karelik bir alanda düzenlenmektedir. Böylece bu tatbikat da aynı husus çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu ortak tatbikatın sözcüsü İranlı askeri yetkili Amiral Gholam Rıza Tehani ise İran Pres Haber Ajansı'na verdiği özel röportajında şöyle diyor. 2021 İran-Rusya Ortak Deniz Güvenliği Kemeri Kombine Tatbikatı'nda güdülen amaç, arama-kurtarma alanlarında güvenliğin sağlanması, kabiliyet aktarımının sağlanması ve İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki aktif etkileşiminin gözler önüne serilmesidir. Diğer ülkeler ile ortak tatbikatlar düzenlemek, İran'ın bölgesel barış ve güvenliği güçlendirmesi için izlediği vazgeçilmez siyasetlerden biridir. Bu doğrultuda İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda birçok tatbikat düzenlemiştir. Siyasi meseleler uzmanı Ali İsmaili Erdekani ise bu işbirlikleri hususunda şöyle diyor. İran ve Rusya birbirlerinin yardımıyla ekonomik işbirlikleri, siyasi ve askeri işbirlikleri arttırmak suretiyle Washington'un hedeflerine ulaşmakta başarısız kalacaklarına inanmaya başlamışlardır. Buna ilaveten Amerika'nın siyaset, güvenlik ve ekonomi alandaki aşırı isteklerine karşı koymak ve bu süreçte mücadele etmek, Amerika'nın uluslararası meselelerde tavırlarını değiştirmek alanında kolektif bir zeminin hazırlanmasına da müsait ortamı hazırlayabilir. İran, tek taraflılığa her zaman karşı olmuştur. Buna esasen de İran'ın bölgedeki güvenliğe yönelik siyaseti hep kolektif güvenliğe dayalı olmuştur. Hürmüz Barış Planı fikri de bu ülkeden kaynaklanmaktadır. İran bu planı bölge ülkelerine önermiştir. Dünyadaki stratejik deniz bölgeleri gelişmişlik ve güvenlik etkenleriyle yakından alakalı olmuş ve çevre ülkelerinin ekonomisi ve de küresel ekonomiyle de koparılmaz bir bağa sahip olmuştur. Bu yüzden İran deniz güvenliğinin sağlanması gereğini göz önüne bulundurarak deniz görevleri için sürekli tatbikatlar şeklinde donanmasının hazırlık seviyesini arttırmıştır. Bu sebeple bu tatbikatı yapmanın önemi iki yönden ele alınabilir. İlk husus bölgesel ortaklıklar ile yakınlaşmanın güçlendirilmesidir. Bu bağlamda geçen yılın Aralık ayında çok özel ve benzeri görülmemiş bir tatbikat olan İran, Rusya ve Çin'in kombine deniz tatbikatı Çabahar'daki Şehit Beheşti Limanı'nda gerçekleştirildi. Bu tatbikatı yapmanın öneminin ikinci yönü savunma ve caydırıcılık gücünün geliştirmesidir. Deniz ticareti güvenliğine yönelik doğrudan tehditlere karşı taktik ve saldırı operasyonları bu tatbikatlarda uygulanır. Şimdi stratejik deniz kuvvetleri ve deniz güvenliğini sağlamak için İran İslam Devrim Muhafızları'nın özel görevler üstlenmesi caydırıcı İran'ın gücünü iyice yükseklere taşımıştır. Şimdi de İran bu kapasiteyi kullanarak uluslararası sular ile bölgesel ve kara suları arasında deniz temelli denklemlerde önemli bir rol oynayabilir. Bu açıdan bakıldığında bu müşterek deniz tatbikatının mesajı da bölgede barışı, dostluğu ve güvenliği güçlendirmektir.
Kahra Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'daki ekonomik ve sosyal sorunların şiddetlenmesi etrafında. Son yıllarda Amerika'nın sağlık ve tedavi sektörü sürekli kötü yönde ilerlemeye devam etmiştir. Koronavirüs pandemisi ve COVID-19 hastalığının Donald Trump başkanlığı döneminde baş göstermesi bu hususta kat kat daha fazla sorunlara yol açtı. Şimdi de Amerika sağlık sisteminde felaketin yaşandığından söz ediliyor. Bu bağlamda Vermont eyaleti bağımsız senatör Bernie Sanders Twitter'dan paylaştığı mesajda ülkedeki işsizliği eleştirerek istatistiklere göre 140 milyon kadar Amerikalının az gelirli ve 92 milyon kişinin de sağlık hizmetleri masraflarını karşılayamadıklarını yazdı. Bu bağlamda Sanders 50 milyon Amerikalının da yemeklerini ve besin maddelerini bile temin edemediği 40 milyon insanın evsizlik sorunu yaşadığı böyle bir ortamda da Amerika'daki 650 kadar milyarderin koronavirüs pandemisi sırasında 1 trilyon dolar zenginleştiğini de sözlerine ekledi. Senatör Sanders defalarca Amerika'daki ekonomik ve siyasi durumu eleştirmiş ve Amerika'nın sırf görünüşte bir demokrasi olduğunu ancak pratikte oligarşi denen siyasi, ekonomik, askeri ve medyatik dahiler yönetimi olduğunu, bunun da kamuoyunun çıkarlarını yöneticilerin çıkarlarına kurban ettiğini savunmuştur. 10 milyonlarca Amerikalı'nın yoksulluk, evsizlik, açlık ve en önemlisi de sağlık masraflarını karşılayamama hususundaki felaket durumu dünyanın sözde en demokratik ve pratikte öncü kapitalist ülkesinin en temel düzensiz durumunun göstergelerindendir. Bu düzensiz ve karmaşık durumun en açık ve net göstergesi ise Amerika hükümetinin Donald Trump döneminde koronavirüs ile karşılaşma şekliydi. Trump yönetiminin son yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki korona salgını zirveye çıktı ve şu anda dünyanın en çok koronavirüs ile enfekte olan ülkesi oldu. Amerika şimdi de dünyadaki en yüksek koronavirüs hastalığı oranına ve ölüm rakamlarına sahiptir. Bunun sebebi ise Trump'ta. Çünkü Trump yanlış anlayışıyla salgına karşı koyamadı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs salgın başlangıcından itibaren Trump onu küçümsemek için büyük çaba sarf etti. Ardından hastalığın nasıl tedavi edileceğine dair tuhaf iddialarda bulundu. Trump yönetimi koronavirüsünü kontrol altına almak için gerekli ve zamanında önlemleri almayı reddetti ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük insani felakete yol açtı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs hastalığı olan 28 milyondan fazla insan ve yaklaşık 500 bin koronavirüs ölüm vakası vardır ve günde ortalama 4 bin kişi de COVID-19'dan hayatını kaybediyor. Oxford Üniversitesi'nden bir ekonomist olan Paul Collier, Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki durum sağlık sistemi açısından çok kaotik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sistemi ile ilgili her şey felakettir, diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden koronavirüs krizinin ana nedenleri olarak sağlık hizmetleri verilişinde ırk ayrımcılığı, sağlık protokollerine uymama ve korona hastalarının akını nedeniyle sağlık personelinin yorgunluğu gösterilebilir. Özellikle siyahilerin ve Latinoların hastalıktan ölme olasılığı beyazlardan çok daha fazladır. Siyahi, İspanyol kökenli ve etnik azınlık hastalarına ayrımcı muamele çok yaygındır. Ülkedeki uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri için daha fazla ölüm ve hastalıkla birlikte çok zor bir kışı da öngörüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Behman 1399, Hicri Kameri 5 Recep 1442 ve Miladi 17 Şubat 2021 Çarşamba. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 29 Behman 1356'da İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti halkı Kutsal Kum kentinde Hicri Şems'i 19 Dey 1356 yılındaki katliam şehitlerinin anısı için ulema ve din adamlarının davetiyle Tebriz'in büyük camisinde toplandılar. Bu merasim Şah'ın güvenlik güçlerinin şiddetle başvurmaları neticesinde kent genelinde geniş ayaklanmalara da dönüştü. Bu ayaklanmanın had safhaya ulaşması Şah rejiminin paniğe kapılmasına neden oldu ve bu olayı saptırmak için riyakarca davrandı. Tebriz kıyamı aslında İran üzerinde Şah'a karşı kıyamlar ve ayaklanmaların yoğunlaşmasına da neden oldu. Tebriz halkının kıyamı İran milletinin Şahlık rejiminin zulmüne karşı uzun vadeli mücadelelerinin sürmesinin simgesi haline geldi ve İran'ın Müslüman halkının sonraki kıyamlarına da kaynaklık etti. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 29 Behman 1357'de İslam İnkılabı'nın zaferinden bir hafta sonra İslam İnkılabı'nın zaferinde önemli katkıları olan ve rahmetli İmam Hümeyni'ye yakın olan İran'ın önde gelen siyasi, dini ve bilimsel şahsiyetlerinden oluşan bir grup İslam Cumhuriyeti Partisi'ni kurdular. Bu partinin kurulmasından güdülen asıl hedef İslam İnkılabı'na vefakar güçler arasında birliktelik ve işbirliğinin oluşması ve İslam hükümetine işlerliği kazandırılması ve anayasa uyarınca İslam Cumhuriyeti hükümetinin kurulmasıydı. İslam Cumhuriyeti Partisi'nin ilk kurucuları arasında Şehit Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Beyşti, Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, Ayetullah Haşim Refsancani, Ayetullah Musevi Erdebili ve Muhammed Cevat Bahüner bulunuyordu. Bunlar diğer inkılapçılarla işbirliğinde bulunup fikir alışverişinde bulunmaları dahilinde İslam İnkılabı'nın kader belirleyici dönemlerinde anayasanın hazırlaması ve İslam nizamı erkanlarından oluşması ve İslam Cumhuriyeti'nin fikri temellerinden savunulması ve İslam toplumu ve dini halkçı nizamının Marksist ve liberal ve milliyetçiliğe karşı kemale ermesi için önemli katkıları vardı. Bu yüzden de yabancı güçlere bağlı sapkın çeteler İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıktılar ve inkılap ve partideki etkili şahsiyetleri şehit ettiler. Bu parti 11 Hordat 1366'da Merkez Konsey üyelerinin isteği ve rahmetli İmam Hümeyni'nin onayı ile faaliyetlerine resmen son verdi. ...1198 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Recep 244 tarihinde böyle bir günde Müslüman alim ve edip İbni Sakit, Abbasi Halife Mütevekkil'in emri üzerine şehit düştü. İranlı büyük şair, ravi, edip ve Müslüman bilgin İbni Sakit Ahvazi lakabı ile ün yapan Ebu Yusuf Yakup bin İshak Huzi, Hicri Kameri 186'da Huzistan yöresinde dünyaya geldi. İbn-i Sakit, İmam Cevad aleyhisselam ve İmam Hadi aleyhisselamın has sahabelerinden biriydi ve Şia inancında olduğunu da ilan etmekten asla çekinmezdi. Nitekim canını da bu uğurda kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bütçede dev açık.
Yeni Çağ.
Moody's, Türk bankalarında yaşanacak değişikliği duyurdu.
Karar.
İsrail zorbalığını aşıda da gösterdi. Filistin'e Sputnik V engeli.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara, 15 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde 2023 seçimlerinin vaadi şimdiden belli oldu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde rehabilite, seçim kanununda düzenleme, meclis iç tüzüğünde değişiklik, yeni anayasanın tartışmaya açılması ve en son olarak da Milli Uzay Programı'nın tanıtılmasıyla Türkiye Uzay Ajansı'nın hedefleri kamuoyuna açıklandı. Saydığımız bu gündemler ülkenin ekonomisinin geldiği noktayı örtemiyor. Milyonlara varan işsizlik, kapanan iş yerleri, pazarlarda artıkları toplayan insanlar, çiftçinin, esnafın, emeklinin, asgari ücretle çalışanların geçinemez durumda olması, %15'lerdeki enflasyonu, adalet ve hukuk alanındaki sıkıntılar halkın gündemi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Her zamanki gibi siyasetin gündemiyle halkın gündemi çok farklı. 2023'te ilk Türk astronotun bilim misyonuyla uzaya gönderilecek olması sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aklını isteyen Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, seçimler öncesi söylediği cümlesini akıllara getirdi. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sayın Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken kendisiyle konuşan bir AKP seçmeninin "Vallahi AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa şuradan aya kadar dört şeritli yol yapacağım dese vallahi inanırız" dediğini aktarması ile 2011 yılında yine seçim öncesi yerli uçağımız göklerde afişlerini hatırlattı. Yerli uçağımız hala göklerde görülmezken yine seçim önceleri vaat edilen millet bahçelerinde bedava çay ve kekler de görünürde yok. 2023 hedefleri arasında yer alan roket ve aya insan gönderme olur mu? Geçmişteki vaatler dikkate alındığında zor görünüyor. Buna karşılık Türkiye'nin gelişmesi, aya astronot gönderilse de tebrik ve takdir ederiz. Seçim normal zamanında yapılırsa da bu vaat hem seçim meydanlarında hem de seçimin ana vaadi olacaktır. 10 senedir göklerde göremediğimiz yerli uçakta olduğu gibi bu vadide 10 sene sonra tebessümle mi anarız, Türkiye'ye aya astronotunu gönderir mi, onu da bekleyip göreceğiz. Cumhurbaşkanı büyük görüntü efektlerle ve müjde olarak açıkladığı uzaya bir astronot gönderme projesi konuşulurken AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "bizi mahvettiniz" diyen çiftçiye cevap olarak canlı yayında gülümseyerek söylediği "cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var" söylemesini nereye koyacağız? Çiftçilerin, Mahir Ünal'ın dediği gibi çiftçinin ancak güzel bir telefonu olmaz, güzel bir traktörü olmaz, çiftçinin ancak bol bol borcu olur, tarım krediye borcu olur, Ziraat Bankası'na borcu olur, mazotçuya borcu olur, yemciye borcu olur sözlerine "ama aya astronot göndereceğiz" diye cevap verilmesi çiftçinin içinde bulunduğu sıkıntıları gidermeyeceği de ortada. Yine hükümeti destekleyen gazetelerin başında gelen ve her gün emekliye zam haberleriyle medyanın alay konusu olan bir gazete, "bu haberi okumadan girerseniz çıkarken üzülürsünüz" şeklindeki manşetine ve milletin geçim sıkıntısını ortaya koyulmasına sebep olanlara "ama aya astronot gönderileceğini söyleseniz ne kadar itibar görür ya da ne anlam ifade eder?"
Mehmet Ocak'tan 15 Şubat tarihli Karar gazetesinde Ali Babacan'a anayasayı sordum başlıklı yazısına yer veriyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan'la Deutsche Welle'ye verdiği söyleşi üzerinden başlatılan itibarsızlaşma kampanyasını konuştum. Röportajda Babacan, anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili değişiklik konusunda o maddeleri değiştirmek gündemimizde yok demesine rağmen sanki o maddelerin değiştirilmesini istiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması galiba bir siyaset mühendisliğinin parçası olsa gerek diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ali Babacan'a Deva Partisi'nin Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle ilgili yaklaşımının ne olduğunu sorduğumda net bir cümleyle "bizim için Cumhuriyet'in temel ilkeleri vazgeçilmezdir" şeklinde ifade etti ve parti programında bunun ayrıntılı şekilde yer aldığını söyledi. Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili çözüm üretemeyenlerin yapay gündemler oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken Babacan'ın bu konudaki yaklaşımı şöyle: "Ülkemizin içinde bulunduğu derin sorunların çözümünde fikir üretemeyenler uzun süredir yürütülen kitleleri kutuplaştırma siyasetini güderek gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bir senedir sorunların çözümü için gece gündüz çalışıp politikalar üretiyoruz. Laf üreterek, söz dalaşlarına girerek siyaset yapmadık, yapmayacağız." Bilindiği gibi AK Parti MHP Perinçek koalisyonu şu günlerde biraz yorgun düştükleri ekonomik krizden kaçmak, biraz da seçmen kitlelerini motive etmek için din vatan eksenli gündem oluşturmak amacıyla yeni bir anayasa pazarlamaya çalışıyorlar. Babacan'a bunun ne anlama geldiğini sordum. Gündemlerinde yeni bir anayasa olmadığını, iktidarın tepeden inmeci ve de dayatmacı bir zihniyetle hareket ettiğini belirten Deva lideri Babacan'ın bu konudaki görüşleri şöyle: "Anayasa toplumumuzun bir arada yaşama ilkeleridir. Bu nedenle anayasa tüm geniş toplum kesimlerinin üzerinde anlaştığı bir toplumsal mutabakat metni olmalıdır. Bir yandan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin, bir yandan da yeni anayasanın tartışıldığı bu günlerde partimizin tutumu açıktır. Gündemimizde yeni anayasa yoktur. Bizim gündemimizde güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik değişiklikler vardır. Bu değişiklikler anayasanın yasama, yargı ve yürütme ile ilgili bazı bölümleri, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler ve seçim kanunuyla sınırlıdır. Biz yeni bir anayasa hazırlamıyoruz. Tartışmaları topluma dayatan tepeden inmeci bir tavrı kabul etmemiz söz konusu değildir. Bu bizim demokratik zihniyet anlayışımıza aykırıdır. Nitekim günümüzde yaşadığımız sorunların temelinde baskıcı ve otoriter zihniyet yatmaktadır. Bu bir sistem ve zihniyet sorunudur. Birkaç gündür yürütülen tartışmalar ışığında parti programımıza alarak açıkça sahiplendiğimiz anlayışımızın altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Ülkemizin gerçek gündemini, işsizliği, yoksulluğu gölgelemek için bizim üzerimizden kurucu değerleri tartışan herkesi de ülkemizin sorunlarını çözecek politikalar üretmeye davet ediyoruz.
Ali Ünal Emiroğlu 15 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde uzay projesinden uzay hukukuna başlıklı yazısına yer veriyor. Yeryüzünü hallettik, sıra uzaya mı geldi? Cumhurbaşkanı Ay'a gidiyoruz müjdesini verince yılışık gülüşmeler ve Erdoğan fanatikleri dışında kalanların endişeleri yeryüzü bitti, Ay'a mı gidiyoruz sorusuna yansıdı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ay'a gidip gitmeme fantazisi değildi kuşkuların kaynağı. Ekonomik kriz ve haklar sorun yumağına dönüşmüşken, hazine borcu trilyon liraları bulmuşken, Merkez Bankası rezervleri kefen parasına kadar sıfırı tüketerek eksi 48 milyar dolara inmişken, ülke insanı açlık sınırıyla imtihana zorlanırken, tüm bunların üstü örtülü vatandaşa, cambaza bak cambaza der gibi aya bak aya demekti kuşku ve üzüntülerin kaynağı. Yani Türkiye'nin asıl gündeminin saptırılmasıydı. Ekonomik bunalımın, toplumsal krizin kapısına dayandığı şu ortamda uzay projesi için 100 milyon dolarlar nasıl temin edilecek? Eyvah ki eyvah! Yetmezmiş gibi yeni borçların altına mı gidilecek? Yine mi vergiler yükselecek ya da yeni tür vergiler mi sökün edecek? Hani bir de Sayıştay denetiminden uzak varlık fonumuz var ya, oradaki elde kalan son varlıklarımız mı ipotek edilecek? Yurttaşımız kuşku duymasın da kim duysun? Uzay araçları ya da parçalarının dünyaya bir kaza sonucu düşmeleri durumunda devletlerin birbirine yardımcı olmaları öngörülmektedir. Nihayet 1979 Ay Antlaşması ile Ay'ın araştırılması ve Ay'dan yararlanılması konusunda özel işbirliği yöntemleri öngörülmektedir. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, Din ile ilgili sorular ve cevaplar adlı yeni programımızda huzurlarınızdayız.
Bugünkü sohbetimizde İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde İslam dininde kadın ve erkeğin yaratılışta bazı farklılıklarına rağmen eşit insani haklardan ve her iki cins ayrım yapılmaksızın insan sayıldığından söz etmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise bu farklılıkların gözetildiği durumda Kur'an-ı Kerim'in kadın ve erkek cinslerinin haklarına karşı eğilimi eşitlik mi yoksa benzerlik ilkesine mi dayandığıyla ilgili sorulara cevap vermek istiyoruz.
İslam dinine göre kadın ve erkek cinsi insandır ve eşit insani haklardan yararlanır. Ama aynı zamanda kadın ve erkeğin yaratılışı birbirinden farklı olduğundan bu farklılık benzer haklara ve yükümlülüklere sahip olmamalarını ve sonuçta benzer şekilde de cezalandırılmamalarını, bilakis her bir cins kendine özel özellikleri ve yetenekleri temelinde benzer olmamakla beraber eşit haklardan yararlanmalarını icap ediyor. Batı dünyası günümüzde kadın ve erkek için eşit ve benzer hakları ve yükümlülükleri belirlemeye ve bu iki cinsin doğal ve içgüdüsel farklılıklarını göz ardı etmeye çalışıyor. Oysa kadın ve erkek haklarının benzerliği ta eski zamanlardan beri içi boş bir iddia olmuş ve Batı dünyasının elebaşları bu konudan İslam dinini ve değerlerini sorgulamak için yararlanmaya çalışmıştır.
Gerçekte insanların gerçek haklarını belirleyebilecek yegane merci, insanları yaratan Allah-u Teala'dır. Yaratılış düzeni mahlukların her çeşidini kendine özel yörüngeye yerleştirmiş ve saadetini de belirlenen doğal yörüngesinde hareket etmesine endekslemiştir. Yaratılış düzeni bunu yaparken hedefi vardır. Ve bu belgeleri tesadüfi bir şekilde veya habersizlik ve bilgisizlik yüzünden mahluklarına vermemiştir. Nitekim kadın ve erkeğin zatına yerleştirilen doğal yeteneklerde bu iki cinsin benzer haklara ve yükümlülüklere sahip olup olmadıkları anlaşılır.
Eşitlik her zaman benzerlik anlamına gelmez. Kur'an-ı Kerim A'raf suresinin 189. ayetinde şöyle buyurmakta: Sizi bir tek candan, Adem'den yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini Havva'yı yaratan odur. Yine İslam peygamberi de bu konuda şöyle buyurur: İnsanlar ister kadın ister erkek olsun, bir tarağın dişleri gibi birbirine eşittir.
Thank you.